Ayrım 2.
En usta örgücü Oya Baydar. O minicik elleriyle şişleri neredeyse oynatmadan akıl almaz bir hızla örüyor. Öğretmen kızlara da geçti örgücülük. Onlar da ranzaların üstüne tünemişler, hanım hanımcık örüyorlar. Elinde şiş olmayan bir ben varım. Bu yalnız isteksizlikten değil, bu işte oldum olası tam bir yeteneksizlik gösterdiğimden. Kitabımdan başımı kaldırıp koğuşu gözlüyorum. Şişlerin çıkardığı çıtırtıya takıyorum aklımı. Sonunda dayanamayıp biraz da hasetten ad takıyorum koğuşa. Yıldırım Olgunlaşma Enstitüsü. Yıldırım Olgunlaşma Enstitüsü'nün bir yeteneksiz öğrencisi daha var, Behice Boran. Ne var ki o son derece gayretli ve istekli. Evden getirttiği dokuma bir yatak örtüsüyle, öteki ranzalardan titiz bir görünümle ayrılan yatağının üstünde oturmuş, alfabeyi yeni sökmeye başlayan çalışkan bir öğrenci sabrıyla cebelleşiyor şişleriyle. Sonra arada sırada üst ranzasından iniyor. Oya'nın ranzasının yanına gidip örgüsünü danışıyor ona. Oya, beceremiyorsun anne diye takılıyor. Oya'nın Behice Hanım'a anne diye takılışı kendi annesinin adının da Behice oluşundan. Tip davası henüz başlamamış. Behice Hanım genellikle sessiz ve yorgun. Sık sık uyuyor. Midesi hasta. Oya Behice Hanım'ın bu durumuna da takılıyor. Parti kapatıldı diye neredeyse rahatladınız. Aslında bu konuda Oya haksız çıkacak. Çünkü Behice Hanım tip davasının başlamasıyla üstündeki o yorgun ve bezgin havayı atıverecek. İçi ve dışıyla yenileniverecek. Dirençli, dipdiri gidip gelecek mahkemeye. Erkek Behice olacak çoğumuzun gözünde. Ama o günlerdeki sessiz, durgun ve içe kapanık görünümü Oya'nın takılmalarını neredeyse haklı çıkarıyor. Sonradan Behice Hanım'ın bütün gücünü en gerekli yere saklamak akıllılığını gösteren sağlıksız kişilerden olduğunu anlıyorum. Hiç boşa harcamıyor kendini. Gücünü hep kendi seçtiği ve gerekli bulduğu biçimde harcayanlardan, boş yorgunluklardan, titizlikle sakınanlardan. O ilk tutukluluk yazında gölgeye çektiği iskemlesinde oturuşu geliyor gözümün önüne. Dizlerinin altından lastikle tutturduğu çorapları, terlikleri, durgun ve donuk bakışlarıyla hayatla nasıl başa çıkacağını düşünen bezgin bir ev kadınına benziyordu daha çok. Ama mahkeme başlayınca değişiverdi. Bir gün öncesinden sardığı gümüş renkli saçlarını eli bu işlere yatkın olan Sevim Onursal'a taratıp hani neredeyse sevgilisiyle buluşacak bir genç kız titizliğiyle giyinirdi. İyi görünmeliydi mahkemede, dirençli bir resimdi istediği. Başardı da bunu. Behice Hanım'ın mahkeme sırasında çekilmiş fotoğraflarıyla benim aklımda kalan bezgin ve yorgun kadın görünüşü bir fotoğrafa çevrilip kıyaslansa aradaki fark çok şaşırtıcı olur. Oya ise durmak bilmiyor. Ufacık vücuduyla ranzasına tırmanıp tırmanıp ya bir şey okur, ya bir şeyler yazar ya da yün örer. Ranzasının yanındaki muslukta saçlarını yıkadığı sabahlardan akşamlara kadar böyledir bu. Havalandırma saatlerinde ufak ve çabuk adımlarla volta atar durur. Oldukça kendine dönük bir çalışkanlıktır bu. Oya'nın başkalarıyla ortak çalışma yapması biraz zor. Disiplinsizlik ve sistemsizliğe karşı hoşgörüsü yok çünkü. Kendi kendine karşı katı olan çoğu kişi gibi başkalarına karşı da katı. Oya ördüğü kazağın kol kısmıyla indi ranzasından. Alt yatağa kazağın ön ve arka kısımlarını sermiş. Yeni ördüğü kolun öteki kısımlarla çakışıp çakışmadığına bakıyor. Ya da onun gibi bir şey yapıyor, bu işlerden anlamıyorum ya. Oya'nın ördüğü kazak minicik vücuduyla çelişecek kadar kocaman. İri kıyım bir arkadaşı için örüyor olmalı diye geçiyor aklımdan. Az sonra bırakır örgüsünü. Bugün bitirmeyi aklına koyduğu kitaba döner. Ansızın açılıveriyor koğuşun kapısı. Bütün koğuş ancak yatılı öğrencilerin üstesinden gelebileceği bir çabuklukla şişleriyle örgülerini, yorganlarının, yastıklarının, şiltelerinin altına gizliveriyorlar. Öğretmen kızlar bu işte usta. Ne de olsa yatılı okul yaşamından kopalı çok olmamış. Ama Behice Hanım'ın örgüsünü saklarken bayağı bocaladığını, yaptığı işi gizlemekten rahatsız olduğunu seziyorum. Şişlerini polise, daha doğrusu cezaevi yönetimine kaptırmak istemeyen herkes bu el çabukluğuna başvurmak zorunda. Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nda tutuklu olan tek yeraltı örgütü bu şiş örgütü çünkü. İçeri şiş sokmak yasak. Olur ha, ya kadın polislerimizi şişlemeye kalkarsak? O sıralarda trafikten gelen bu kadın polisler hiçbirimizi şişleme isteği yaratabilecek kadar öfkelendirmiyor doğrusu. Neyse, hem saçma hem de anlaşılır bir yasak. Tartışılması anlamsız bir yasak. Onun için kimse bu yasağı tartışmıyor, kimse de uymuyor ama. Aslında bu şişlere göz yuman yine bizim polislerden biri. Şişman polis. Şişleri yakalatmamamız şartıyla. Kapının her çalışındaki bu saklama telaşı ondan. Ağır demir kapının dışarıdan açılan zincirleri şıngırdıyor. Tehlike işareti veren bir parola gibi. Herkes yeniden yaşamak zorunda bırakıldığı çocukluğun keyfiyle saklıyor örgüsünü. Mütalaa saatinde ders kitabı yerine roman okuyan öğrenciler gibi. İçeri giren şişman polis, herkes rahatlıyor. Şişler yakalansa da yeraltı örücüler örgütü yakayı kurtarmış durumda. Havalandırma saati. Öğretmen kızlar ve dev genç sanığı iki üniversiteli genç kız koşarak çıkıyorlar avluya. Genç ve neşe dolular. Oya tek kişilik voltasına hazırlanıyor. Behice Hanım iskemlesini koyuyor gölgeye. Naciye Hanım ona 141. maddeyle ilgili sorular soruyor. Henüz tahliye umudunu yitirmemiş. Naciye Hanım dev genç davası sanığı olacağını ne bilsin? Ben de kızlarla oynamaya hevesliyim. Doğadaki her yenilikten, bahardan ve gençlikten hoşlanışım, doğadaki yenilenme gücünü ucundan da olsa koparmayı umuşumdan olmalı. Mevsim yaz, avluda tatlı bir bahar serinliği. Kızlarla oynamak en iyisi. Dikenli telle ve Thompson'lu erlerle çevrili oynamak. Tam oynayacağız, bir şapırtıdır kopuyor. Erler sabah taliminde. Altlarında er pantolonu, bedenlerinin üstü çırçıplak, manga manga koşuyorlar, bir yandan da ellerini çırparak. Moral olsun diye de şarkı söyletiyorlar koşarlarken. Şap şap şap şap. Silifkenin yoğurdu, ah seni kimler doğurdu. Şap şap şap. Şarkı değişiyor, tombul memeli kızlar. Artık oyun moyun hak getire. Behice Hanım'la Gazi Eğitim Müdüresi Naciye Hanım, gülsünler mi kızsınlar mı bilemeden bakıyorlar. Erler üstleri çıplak, dikenli tellerin, Thompson'ların çevresinde daha büyük bir çember çizerek çeviriyorlar bizi, şap şap ellerini vurarak koşarken. Tombul memeli kızlar. 5. Meşgul melaat. Çıkarın orospuyu dışarı, çıkarın diyorum, açın kapıyı. Demir kapının dışından sarhoş bir erkek sesi haykırıyor koğuşun içinde. Hep birlikte yığılıyoruz kapıya. Günlerden pazar. Pazar günleri askeri cezaevinin en kötü günleridir. Bir kez mektup gelmez. Sonra görevlilerin çoğu izinli olduğundan cezaevi yönetimi çareyi koğuş kapısını neredeyse bütün gün kapalı tutmakta bulur. Bu pazar da öyle. Sıcak bir yandan, havasızlık bir yandan en az 30 kişi uzun ve dar bir hangara benzeyen koğuşta patlayacağız. Tek çare okumak. Elimde İlya Ehrenburg'un Paris Düşerken'i okumaya çabalıyorum. Kafam çatlıyor. Harfler oynuyor gözlerimin önünde. Orospu, seni kaltak seni. Çık ulan dışarı. Yok, bu pazar ötekilere benzemeyecek. Bu pazar müessesenin bize özel ikramı var. Hiçbirimiz eğlenceyi kaçırmak niyetinde değiliz. Kara demir kapının her santimetre karesinde ayrı bir kulak. Dışarıyı dinliyoruz. Dışarıdaki bağırış çığırış artıyor. Rezonanstan demir kapı titriyecek neredeyse. Bizim şişman polisin sesini ayırt ediyoruz bu arada. Sarhoş erkek kim ola peki? Sarhoş olduğu kadar ısrarlı. Aç diyorum ulan! Açamam efendim. Bu bizim şişman. Aç diyorum, bak fena yaparım. Sarhoş yine atakta. Kulaklarımıza çalınandan çıkardığımız kadarıyla olay gözaltı koğuşuyla bizim tutuklu koğuşu arasında geçiyor. Yıldırım Bölge Kadınlar Cezaevi karşılıklı iki koğuştan ibaret. Daha doğrusu kapısı birbirine bakan iki hangardan. Ortada da ufak bir taşlık. Gözaltı koğuşunu boş biliyorduk ama orada biri olmalı. Çünkü yumruklanan kapı bizimki değil. Yani sarhoşun açtırmak istediği kapı gözaltınınki. Doğrusu ya izinsiz sineklerin bile uçamadığı bu bölgede sabah sabah bir sarhoş sesi duymak oldukça şaşırtıcı ve beklenmedik bir olay. Namı cihanı tutmuş yıldırım bölge koğuşunun zorla kapısını açtırmaya kalkışan baba yiğit kim ola? Dışarıdaki vaveyla büyüyor. Sesler karışıyor birbirine, çoğalıyor. Yeni sesler katılıyor patırtıya. Artık benimsediğimiz sarhoş P harfiyle başlayan bütün bildik küfürleri sıralıyor. Şişman polis isterik isterik bağırıyor. Sonra itiş kakış, sonra sessizlik. Bir süre daha koğuşun kapısına yığılmış patırtı yeniden kopsun diye bekliyoruz. Oyunu ortada kesilmiş bir çocuğun düş kırıklığıyla ranzalarımıza, kitaplarımıza döneceğiz tam. Koğuş kapısı tangır tungur açılıyor. İçeri giren şişman polis. İlk önüne çıkanların kucağına atıyor kendisini ağlayarak. Düşünün. Öyle bir faşizm düşünün ki polisi kendisini tutukluların kucağına teselli bulmak için atsın. Bu faşizm başka faşizm. Şişman polis hıçkıra hıçkıra anlatıyor. Sıkı yönetim görevlisi bir assubay, sözüm öteki assubaylardan dışarı, görev bölgesi içinde olan gençlik parkında bir aile gazinosuna gidiyor. Ailece işleyen bir aile gazinosuna. Gazinonun aile kadınlarından biri tam kodaman bir müşteriyi aile yapacak, tezgahı kurdu kuracakken bizim assubay herhalde şimdiki gibi çakır keyif durumda dalıyor gazinoya. Dalmasıyla kanı meşhur melate kaynıyor. Hop bitiyor masanın tepesinde. Hadi kalk dans edelim. Meşgulüm oğlum, hadi işine. İşimi bana sen mi öğreteceksin? Kalk bakalım, benimle geleceksin. Siz hiç kendini bilen bir konsomatrisin bedavacılığa yanaştığını duydunuz mu? Meşgul melaat ayrıca iş bilir olduğundan tınmıyor. Yağlı müşteriyi kaçırmak niyetinde değil. Çek git diyorum, laftan anlamaz mısın sen? Sana gel dedim kaltak. Hadi oradan terbiyesiz. Gel diyorum bak, sonra fena yaparım. Ne yaparmışsın? Hadi yallah, hürriyetim değil mi, istemiyorum. Hürriyet falan bilmem. Buranın hürriyeti benden sorulur. Aa, deli mi ne? Defol dedim sarhoş herif. Bundan sonrası karışık. Assubayın ifadesine bakılırsa kadın ona puşt pezevenk demiş. Kadının ifadesine bakılırsa assubay onu zorla getirmek isteyip direnmeye kalkan kadına bir iki de patlatmış. Neyse, bizim assubayın yıldırım bölgede forsu varmış. Meşgul melaati görev başında bana hakaret etti diye ya da orduya hakaret etti diye, burası da tam açık değil, şikayet etmiş. Meşgul melaati yıldırım bölge gözaltı koğuşuna böyle düşmüş işte. Yanında tanıklığa kalkan bir meslektaşıyla birlikte. Bu ufak intikam bizim assubayı doyurmamış olacak ki kafayı çekip çekip bu kez de koğuş kapısına dayanmış. Kendi coğrafyası içinde uygun bir ceza düşünmüş olacak. Ama evdeki pazar çarşıya uymamış ve şişman polis kapıyı açmamakta diretmiş pek tabii ki. Ama sarhoş bu, dinler mi? Şişman polise küfür kıyamet. İşe nöbetteki karısını ziyarete gelmiş olan şişman polisin kocası karışmış. Bıçak tabanca çekilmiş sonunda. Skeç faciaya dönüşecekken başkaları el koymuş. Şişman polisin kocasıyla sarhoş assubayı cürmü meşhuda götürmüşler. Bütün bu olayların sorumlusu hem masum hem meşgul olan Melati de savcılığa. Şişman polisin gözü iki çeşme. Ya kocamı haksız çıkarırlarsa diye. Merak etme, biz tanık oluruz diyorum saf saf. Bir tanıklıktan tutuklandığım yetmiyormuş gibi bir tanıklık daha yap da çifte tutuklu ol. 12 Mart'ın bir adli özelliği de tahliyesi gelen sanığın yeni bir suçtan tutuklanıverişiydi. Yine de söz namus, gerekirse tanıklık yapacağız. Ama kimse bize bir şey sormuyor. Ne de olsa muzur tanıklarız biz. Olaydan çıkan sonuç, masum ve meşgul melaat tutuklanıyor. Yakında bizim koğuşa düşer. 6. Milletvekili hanımı. Gün batımlarını sevmem. Güneş bütün görkemiyle üstüme abanıyormuşçasına ezilir içim. Güneşin batışıyla birlikte içimin de kararması gerekirmiş gibi kasvetlenirim. Aydınlıkla karanlık arasındaki bu geçiş dönemi boyunca sürer bu kasvet. Açıklık yerde güneş batarken toprağa kavuşuyormuş gibi görünür, oysa yoktur böyle bir kavuşma. Güneş o bize kavuşma noktası gibi görünen yerde de en az bizim olduğumuz yerdeki kadar uzaktadır. Belki budur çoğu kişiye yalnızlık duygusu veren. Hüzün evrenin büyüklüğü içinde yeryüzünün insanın ufacıklığını fark etmenin verdiği hüzün. Ben akşamüstleri bazen bu hüznü bir deniz kıyısında duymam bir de bozkır açıklığında. Oralarda bütün kişisel sıkıntılar doyulmaz bir seyre dönüşür. Ama ev içinde ya da kapalı bir yerdeysem içimi aydınlatan ne varsa onlar da günle birlikte batıp gidiyormuş gibi olur. Bu nedenden olacak, zorunlu değilsem gün batımlarını kalabalık yerlerde mümkünse birileriyle konuşarak kendimi hiç dinlemeyerek geçirmeyi severim. İşte gün batımlarının daha hüzünlü olabileceğini ilk yıldırım bölge koğuşunda demir kapı üstümüze kapanırken hissettim. Ama yine bu hüznü aşmayı ilk orada becerdim. Oya tam karşımdaki ranzada yatıyor. Evden getirttiği çarşaflarla yatağının titiz bir görünümü var. Onun, Behice Hanım'ın, Sevim Onursal'ın ve Naciye Hanım'ın yatakları koğuşta hemen göze çarpıyor. Temiz, ütülü patiska çarşaflarından ötürü. Bizim ranzalarda ise askerinin verdiği Amerikan bezinden çarşaflarla nevresimler. Bunların özelliği kumaşın cinsinden çok artık asla temizlenemeyecek kadar azmış olmaları. Oya dizlerinin üstünde Sadun Aren'in Para, Banka, İstihdam kitabını okuyor. Okurken hep arada not alır. Devgenç davasından ODTÜ'lü Sema Karagözoğlu öğretmen kızlara İngilizce dersi veriyor. Sema'nın kocası Aydın da Mamak'ta tutuklu. Mümtaz'la aynı koğuştalar. İkimiz hapishaneden hapishaneye mektup yazıyoruz. Aslında karı koca tutukluların kanuna göre görüştürülmeleri gerekir arada. Ama kanuna kim bakıyor burada? Sema ile dilekçe veriyoruz yine de. Benim bu sudan tutuklanma nedeniyle burada fazla kalmayacağım belli. Yine de Sema'ya destek olsun diye veriyorum dilekçeyi. Sema uzun boylu, sarışın, güçlü kuvvetli, oldukça sporcu bir kız. Ben genç kızlığımda çok spor yaptığımdan olacak vücudunu çalıştıranları, vücut miskinlerine yeğlerim hep. Sema okuldayken basketbol oynuyormuş. O da benim gibi havalandırmalarda bol bol jimnastik yapıyor. Sema bunun ötesinde oldukça atak, heyecanlı ve taşkınlığını pek ayarlayamayan bir kız. Tam 12 Mart öncesi dev gençli. Çabuk kızıp çabuk parlıyor. Bir bakıyorsunuz Behice Hanım'a karşı bile tam anlamıyla saygısız. Ama kurcaladığınız zaman son derece iyi yürekli ve insan canlısı olduğunu anlıyorsunuz. Öğretmen kızlara İngilizce öğretmek için kendini paralıyor. Paraladığı ölçüde de sabırsız. Çoğu Anadolulu gibi kulakları yabancı dile tamamen kapalı kalmış olan öğretmen kızlar hemen başarı gösteremeyince sövüp sayıyor. Ama onlar bir Oya'dan ya da Behice Hanım'dan alınabildikleri ölçüde alınmıyorlar ondan. Sema ile eşit ilişkide hissediyorlar kendilerini. Sema dersten sıkıldı. Sessizlik saati olduğunu aldırmadan kızlara İngilizce şarkı öğretmeye başladı. Şarkı yükseldikçe yükseliyor. Oya'nın ranzası da zangırdıyor. Yahu kardeşim hani sessizlik saatiydi? Kitabını bırakıp yüzüstü uzanıyor yatağına. Ranzamdan indim. Oya'yı ranzasına ziyarete gideceğim. Niyetim hüznümü onunla dağıtmak. Omuzuna dokunuyorum. Yanına çıkabilir miyim? Oya'nın sıkıntısı geçmiş. İki bardağa oralet koyuyoruz birkaç kaşık, üstüne de su dolduruyoruz musluktan. Kızlardan Behice ve Naciye Hanım'dan gizli de birkaç damla kolonya damlatıyoruz içine. Onun mis gibi yatağına biraz çekine çekine oturuyorum. Yavaş yavaş içiyoruz kokteylimizi. Karşılıklı Oya ile konuşmayı seviyorum. Sıkıntım falan dağılıyor. Biliyorum dışarıda olsaydım şimdi bu saatte daha çok üzünlenecektim. Bir serseri mayın gibi ne yapacağımı bilemeden dolanacaktım sokaklarda. Oysa şimdi hiç olmazsa sevgili insanlar arasındayım. Yok yalnızlık duymuyorum burada, akşamüstlerinde bile duymuyorum. Hemen yanı başımızda Sevim Onursal'ın yatağı. Yatak demirine astığı tek bir elma kalıyor aklımda. O da sohbetimize katılıyor. Onun zulasında da biraz fıstık var, onu sunuyor bize. Sevim'in ranzasının ayak ucunda büyütülmüş bir fotoğraf var. Aynı Sevim gibi sarışın, çakır gözlü bir delikanlı. Oğlum diyor Sevim. Yeniden hüzünlenmemeye çalışarak oğlumu düşünüveriyorum. 12 Mart'la birlikte artık yanımda tutamadığım oğlumu. Hüznün bu konuda hiçbir yararı yok. Bunu konuşuyoruz Oya ile. Bu koşullarda onun için neler yapabileceğimi düşünmek daha yararlı. Sohbetimiz koyuldukça neşeleniyorum yeniden. Oya'nın örgüsünü alıp bir iki ilmek deniyorum. Yeteneksizliğimi numara zannediyor. Ama gerçek olduğunu anlayınca gülüyoruz. Gülme ranzadan ranzaya bütün koğuşa yayılıyor. Buranın en güzel yanlarından birisi acını paylaşmak, her şeyi paylaşmak, bunu öğrenmek ve tadına varmak. Kendiliğinden bir oyun gelişiyor koğuşta. Oya'nın örgüsünü söküyoruz. Oya bunu nasıl olsa bir saatte yeniden örer. Amacımız örgüt başını bulmak. İllegal şiş örgütünün başını. O sıralarda basında yılanın başı bulundu bulunacak diye laflar dolaşıyordu. Biz de kendi hesabımıza vatandaşlık görevimizi yapmaya hazırız. Örgüyü sökelim, örgüt başı bulunacak. Uzayan yünü ranzadan ranzaya çekiştiriyoruz. Nereye kadar uzanırsa örgütün başı orada. Biraz da bilerek Behice Hanım'a doğru çekiştiriyoruz yünü. Nasıl olsa cezaevi yönetimine göre de fesadın başı o. Behice Hanım oyunumuzu bozmuyor. Ben hemen bir baskın grubu oluşturuyorum. Başımıza hamam tası, tas falan ne bulursak geçirip örgüt başının evini basmaya gidiyoruz, siren sesleri çıkararak. Koğuşun kapısı açılmış farkında değiliz. Kendi siren sesimizden olacak, kapının zincir şangırtısını duymadık. Şişman polis bir süre bize şaşkın şaşkın bakıyor. Ama o bizlerin azıcık tuhaf olduğumuza çoktan karar vermiş, tutukluluğumuzu da sanırım öyle açıklıyor. Onun ötesinde olaylar konusunda hiçbir bilgisi, hatta peşin yargısı bile yok. Kızlar ortalığı toplayın. Bir milletvekili bayanı hanımefendi tutuklu gelecek. Sanki tutuk evinde değil de paşa hanımı kabul günündeyiz de hatırlı konuğa göre ortalığa çeki düzen vermemiz isteniyor. Bir gülme alıyor hepimizi. Bu milletvekili hanımı kim ola ki? Tahmin yürüten yürütene.